فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beyti'nin salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 10 Azar 1402, Hicri Kameri 17 Cemadül Evvel 1445 ve Miladi Takvimle 1 Aralık 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından gazeteci yazar Sayın İhsan Kacar ile Filistin gelişmeleri etrafında yapılan röportaj, İslam'ı tanıyalım, gençlik gevheri ve hidayet hadisi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Thank you.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Son önemli haberlerden kısa başlıklar. Siyonist rejim sözcüsü bu rejimin Gazze şeridine yönelik yeni saldırılarının başladığını duyurdu. Gazze Savaşı'nda şehit gazetecilerin sayısı 71'e ulaştı. Hassam Tuhayları Siyonist rejime karşı saldırı düzenledi. Emir Abdullahyan, Gazze'ye yönelik Siyonist saldırıların derhal durdurulmasını istedi. Nasır Kenani, Siyonist vampirler Amerika'nın desteğiyle Gazze'yi vurmaya yeniden başladı dedi. Ve Guterres, Gazze'de askeri operasyonların yeniden başlamasının son derece üzüntü verici olduğunu belirtti. Şimdi haberler. Siyonist rejim sözcüsü bu rejimin Gazze şeridine yönelik yeni saldırılarının başladığını duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Tel Aviv'de olduğu dönemde Siyonist rejim Gazze'ye karşı savaşı yeniden başlattı. Siyonist rejim sözcüsü bu rejimin defalarca ateşkes ihlallerine değinmeden Filistin direnişini ateşkes ihlal etmekle suçladı ve Hamas'ın işgal altındaki topraklara roket atarak ateşkes ihlal ettiğini iddia etti. Han Yunus şehri şu anda İsrail ordusunun ağır bombardımanlarına tanık oluyor. Gazze'nin kuzeybatısında direniş güçleriyle işgalci rejim askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. El Meyadin muhabiri ayrıca İsrail'in Refah şehrinin doğusuna yönelik topçu saldırılarını başlattığını da bildirdi. Siyonist rejimin Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği yeni hava saldırılarında 65 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu ofisi bu rejimin Gazze halkına karşı işlediği cinayetlerin yeniden başlamasına tepki olarak Hamas hareketinin Siyonizmin tutsak kadınlarını serbest bırakma anlaşmasına dayalı olarak üzerine düşen görevleri yerine getirmediğini ve işgal altındaki topraklara roket attığı iddiasında bulundu. Netanyahu'nun ofisi bu rejimin liderlerinin yanılsamasını bir kez daha tekrarlayarak şunları duyurdu. Savaş geri dönerken İsrail kabinesi savaşın Siyonist esirleri serbest bırakma, Hamas'ı yok etme ve Gazze'nin artık İsrailler için bir tehdit oluşturmamasını sağlama hedeflerine bağlı olduğunu doğruladı. Haber kaynakları Siyonist rejimin Gazze'deki yeni saldırılarında El-Aksa televizyon muhabirinin şehit edildiğini bildirdi. İran Press Haber Ajansı'nın verdiği habere göre El-Aksa Ağı kameramanı ve muhabiri Abdullah Derviş, Siyonist rejimin son dönemde Gazze şeridindeki saldırısında şehit düştü. Filistin Yönetimi Enformasyon Ofisi El-Aksa muhabirinin şehadetiyle birlikte Aksa Tufanı operasyonunun başladığı 7 Ekim'den bu yana gazeteci şehit sayısı 71 kişiye ulaştığını duyurdu. Filistin İslami Direniş Hareketi'nin askeri kanadı İzzettin Kassam Tuhayları Siyonist rejime yönelik roket saldırılarını duyurdu. Hamas'ın askeri kanadına bağlı İzzettin Kassam Tuhayları yaptığı açıklamada Gazze'nin kuzeyinde tandem roket ve hafif silahlarla Siyonist personel taşıyıcı hedef aldığını duyurdu. Saray-ı El-Kuds ayrıca Siyonist yerleşim birimleri Nirim, Nahal-Oz ve Ulumoyim'de roket saldırılarına hedef olduğunu duyurdu. Hamas askeri kanadı ayrıca Gazze Siyonist insansız hava aracı Skylark'ın düşürüldüğünü duyurdu. Kassam Tuhayları bu sabah Eşkalon, Bir Sabah ve Gazze şeridini roket saldırılarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Katar'ın El Cezire haber kanalı da Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 Siyonist askerin yaralandığını ve askeri helikopterle Beersheba'daki Soroko Hastanesi'ne nakledildiğini duyurdu. Gazze'de geçici ateşkesin sona ermesinin ardından Siyonist rejim Filistin halkına yönelik saldırılarını bu sabah yeniden başlattı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah Eyan, Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını vurgulayarak, esirler savaşta serbest bırakılmıyor, bombalamalarda öldürülüyor açıklamasında bulundu. Hüseyin Emir Abdullah Eyan sanal ortamda şu mesajı paylaştı. Ateşkesin devam etmesi, Gazze'ye insani yardımın yaygın şekilde gönderilmesi ve her iki tarafın esirlerinin takası konusunda anlaşma yapılmasından başka çözüm yok. Washington ve Tel Aviv'in savaşı sürdürmesini Gazze ve Batı Şeria'da yeni bir soykırım olarak değerlendiren Dışişleri Bakanı Emir Abdullah Eyan ayrıca şunları kaydetti. Savaşa geri dönmenin Siyonist rejim açısından ağır sonuçları olacaktır. İran Dışişleri Bakanı Siyonistlere hitaben çok geç olmadan Gazze'ye yönelik saldırıları derhal durdurun vurgusunda bulundu. Bugün Siyonist rejim ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist vampirler 15 binden fazla Filistinli öldürdükten sonra Amerikan hükümetinin devam eden desteği sayesinde Gazze'de yeni bir katliam turu da başlattı açıklamasında bulundu. Ateşkesin ihlaline ve Siyonist rejimin Amerikan Dışişleri Bakanı'nın işgal altındaki topraklardan ayrılmasından dakikalar önce Gazze'ye yönelik askeri saldırganlığın yeniden başlamasına değinen Nasır Kenani kendi sosyal medya sayfasında şunları yazdı. Siyonist rejimin canice saldırılarının asıl mağdurları yine siviller, çocuklar ve kadınlardır. Kenani sözlerine şunları ekledi. Dünyanın birçok ülkesi ve hükümeti ateşkesin devamı ve Siyonist rejimin saldırılarının tamamen durdurulması çağrısında bulunuyor. Ancak cinayetkar ve çocuk katili Siyonistler telafisi mümkün olmayan yenilgiyi telafi etmek gibi saçma bir fanteziyle sivilleri, çocukları ve kadınları öldürerek zafer arıyorlar. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca şu vurguda da bulundu. Açıktır ki Siyonist rejimin suçlularının yanı sıra Filistin halkına yönelik devam eden saldırı ve öldürmelerin siyasi ve hukuki sorumluluğu Amerikan hükümetine ve bu apartheid rejimini destekleyen birkaç hükümete aittir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri geçici ateşkesin sona ermesi ve yenilenmemesi sonrasında Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarının yeniden başlamasına tepki gösterdi. İsna Haber Ajansı'nın El Cezire'den naklen verdiği habere göre Antonio Guterres bugün şu açıklamada bulundu. Gazze'deki askeri operasyonların yeniden başlamasından büyük üzüntü duyuyorum ve hala insani ateşkesin uzatılmasının mümkün olduğunu umuyorum. Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı bugün yayınladığı bildiride şunları duyurdu. Katar geçici ateşkesin uzatılması konusunda bir anlaşmaya varılmadan sona ermesinin ardından İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarının yeniden başlamasından derin üzüntü duyduğunu ifade ediyor. Katar Dışişleri Bakanlığı Siyonist rejim ile Filistin tarafı arasında geçici ateşkesin yeniden başlatılmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Haber kaynakları Gazze şeridinde insani ateşkesin bu sabah sona ermesinden bu yana 61 kişinin şehit olduğunu, onlarca kişinin de yaralandığını aktardı. Siyonist rejim Başbakanlık Ofisi Gazze şeridinde halen 137 kişinin Hamas'ın elinde esir olduğuna inandıklarını açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisi bu cuma günü yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze şeridinde hala 137 kişinin Hamas'ın elinde olduğuna inandığını duyurdu. İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Esirlerin 117'sinin erkek, 20'sinin kadın olduğu, bu kişilerin 126'sının İsrailli, geri kalanın ise yabancı olduğu, 8 Taylandlı, 1 Napalli, 1 Tanzanyalı, 1 Fransız, Meksika çifte vatandaş olduğunu söyledi. Rapora göre bu tutuklulardan ikisi 18 yaş altı, 10 kişi de 75 yaş üzerindedir. İsrail Başbakanlığı ayrıca şu anda 7 kişinin kaybolduğunu bildirdi. İbranice yayın yapan bir gazete, İsrail ve Amerika'nın bir plana göre Gazze halkını Türkiye, Mısır, Irak ve Yemen'e yerleştirmeye çalıştığını yazdı. Kudüs Online sitesinin haberine göre işgal altındaki Kudüs'te yayınlanan İsrail Heyyum gazetesi, bugün İsrail ve Amerika'nın Gazzelileri Türkiye, Mısır, Irak ve Yemen olmak üzere 4 ülkeye ekonomik teşvik karşılığında nakletme planını duyurdu. Bu gazete söz konusu planın Amerikan Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerinin temsilciler meclisi ve senatodaki üst düzey yetkilileri tarafından bilgilendirildiğini ve onların onayıyla karşılandığını yazdı. Bu plan Gazzelilerin bu bölgeyi terk ederek başka ülkelere seyahat etmelerini teşvik etmek üzere kurulu olup İsrail Heyyum'un iddia ettiği gibi zorunlu olmaması gerekmektedir. Hem Gazze sakinleri hem de hedef ülkeler için teşviklerin dikkate alındığı toplam 4 plan üzerinde düşünülüyor. Amerikan hükümeti savaşın ilk aşamalarında Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşı çıkacağını açıklasa da resmi açıklamalar Joe Biden yönetiminin gönüllü geri çekilmeye karşı çıkmayacağını gösteriyor. İsrail Heyyum, planın ana başlatıcısının Amerikan temsilcisi Joy Wilson olduğunu ifşa ederek Amerika'nın Mısır, Türkiye ve Yemen'e ekonomik yardım sağlanmasını Gazze'lerin bu ülkelere yerleştirilmesi şartına bağladığı bir plan olduğunu yazdı. Filistin Esirler Cemiyeti 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusu tarafından tutuklanan Filistinlilerin toplam sayısının 3.365'e yükseldiğini bildirdi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin Esirler Cemiyeti Perşembe akşamı yaptığı açıklamada İsrail rejiminin son 24 saat içinde Batı Şeria'da 40 Filistinliyi daha tutukladığını duyurdu. Filistinli örgütün bu açıklamasında tutuklananlar arasında çok sayıda kadının olduğu ve çok sayıda eski esirin de bulunduğu belirtiliyor. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistin'in 70 yıldan fazla süren işgaline ve neredeyse 20 yıldır devam eden Gazze kuşatmasına ve binlerce Filistinlinin hapsedilmesine ve işkence görmesine tepki göstererek 7 Ekim'de Siyonizm'e karşı Aksa Tufanı adı altında bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyona karşılık Siyonist rejim Gazze'ye ağır saldırılar düzenleyerek bölgeyi tamamen kuşatma altına aldı. İsrail rejiminin saldırıları 15 bini yakın Filistinlinin şehit olmasına neden oldu. Tahran Cuma namazı hatibi bugünkü hutbelerinde direniş ağının Gazze savaşında Filistin halkının yanında koordineli varlığı dünyayı şaşırttığını belirtti. Hucetul İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekberi Cuma namazı hutbelerinde şunları kaydetti. Gazze Savaşı'nda Filistin halkının yanı sıra kahraman Yemenlilerden Lübnan Hizbullah'ına, Irak'taki Haçlı Şabi'den İran ve Suriye direnişine kadar direniş ağının koordineli varlığına ve direniş ekseninin arkasında dağ gibi durup herkesi hayrete düşürdüğüne tanık olduk. Hucetul İslam Hacı Ali Ekberi sözlerine şöyle devam etti. Gazze'de son dönemde yaşanan gelişmelerde Amerikalıların ve Siyonistlerin aşırı utanmazlığı ve ahlaksızlığının yanı sıra Siyonist rejimle bağlarını kesmeyi reddeden bazı Müslüman ülke yetkililerinin gayretsizliği de ortaya çıktı. Tahran Cuma namazı hatibi bazı uluslararası kuruluşların eylemsizliğini eleştirerek bu savaşta Siyonist rejimin otoritesinin sahteliği ve iş zayıflığı tüm dünyaya kanıtlanmıştır açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Enerji Bakanı Başkanlığındaki heyeti, Siyonist rejimin temsilcisinin Dubai'de düzenlenen Uluslararası İklim Değişikliği Konferansı, COP28'e katılmasını protesto etmek amacıyla bu konferanstan ayrıldı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu arada Ali Ekber Mehrabian, İran İslam Cumhuriyeti'ni temsilen İklim Değişikliği Konferansı'na katılmak üzere dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Siyonist rejimin yetkililerinin bu zirvede bulunmadığına dair bilgiler yayınlanırken, siyasi haber ve analizler Gazze'de işlenen cinayetlerin ardından birkaç hafta içinde bu rejimin bu törene katılma riskini kabul etmeyeceğini gösteriyordu. Mehrabian bu konferansla ayrılırken şunları söyledi. COP28'e 150 yakın ülkenin lideri davet edilirken değerlendirmeler muhtemelen Siyonist rejimin yetkilileri de dahil olmak üzere davet edilenlerin önemli bir kısmının konferansa katılmayacağını gösteriyordu. 187. OPEC toplantısı sonunda İran 2024 yılı OPEC konferansının başkan yardımcısı olarak seçildi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre OPEC'in 187. toplantısı Cuma günü İran'ın 2024 OPEC konferansının başkan yardımcılığına seçilmesiyle sona erdi. Sırada bültenimizin son haberi var. Irak'ın Diyale vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu şu ana kadar 10 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Perşembe akşamı geç saatlerde Irak kaynakları, Irak'ın Diyale vilayetinin El Ümraniye köyünde yol kenarına yerleştirilen iki bombanın patladığını bildirdi. Patlama sivillerin seçim programından dönerken meydana geldi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin Batı Asya bölgesi ve Filistin meselesi konusundaki beyanatının 4 stratejik noktası etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni geçtiğimiz günlerde 29 Kasım tarihinde Gönüllü Halk Güçleri Besicileri kabulünde Aksa Tufanı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin meselesine yönelik stratejisi hakkında önemli noktalara değindiler. İslam İnkılabı rehberinin Batı Asya bölgesine ilişkin açıklamalarının ilk noktası Amerika'nın bu bölgeye yönelik planının Büyük Orta Doğu Planı şeklinde açıklanmasıydı. Bu plan çerçevesinde Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Sudan ve Somali olmak üzere 6 ülkede siyasi sistemin çökmesi ve bu ülkelerde yeni bir sistemin oluşması gerekiyordu. Bu planın hedeflerinden biri de İran İslam Cumhuriyeti'ni ve direniş eksenini vurmaktı. Ancak Büyük Orta Doğu projesi gerçekleşmediği gibi Amerika'nın Batı Asya bölgesindeki politikaları da büyük maliyetlere rağmen başarısızlıkla sonuçlandı. Amerika'nın bu bölgedeki konumu zayıflatıldı ve bölgedeki direnişin konumu güçlendirildi. İslam İnkılabı rehberi bu konuda şunları söyledi. Yeni Orta Doğu bugünkünden 180 derece farklı. Bölgedeki bu plan ve komplo İslam Cumhuriyeti'nin büyük ve etkili gücü tarafından boşa çıkarılmış, bu büyük gücün vücut bulmuş hali ve bayrağı ise Hac Kasım Süleymani isimli bir kişiydi. Artık Hac Kasım isminin neden İran halkı arasında bu kadar popüler olduğu ve düşmanlar için bu kadar rahatsız edici olduğu anlaşılıyor. Evet, bölgenin siyasi coğrafyası köklü bir dönüşümden geçiyor ama Amerika'nın yararına değil, direniş cephesinin yararına. Batı Asya'nın siyasi coğrafya haritası değişti ama direnişin lehine, direniş kazandı. İslam İnkılabı rehberinin açıklamalarında da birinci noktaya paralel olan ikinci nokta ise bölgedeki gelişmelerin Amerikanlaşmadan uzaklaşma yönünde ilerlediği ve Aksa Tufanı operasyonunun bu bağlamda önemli olduğuydu. Amerika bölgeye hakim olmaya çalışıyordu ama bugün Amerika'nın bölge üzerindeki hakimiyetinin gerçekleşmediği görülüyor. İslam İnkılabı rehberi açısından bakıldığında Amerikanlaşmadan kurtulmak Amerika ile siyasi ilişkilerin kesilmesi değil, Amerika'nın bölgede ivme kazanan hakimiyetinin inkar edilmesidir. Ayetullah Hamenei bu konuda şunları söyledi. Bölgenin Amerikanlaşmadan arındırılmasının açık göstergesi tarih yazan Aksa tufanıdır. Bu Siyonist rejime karşıydı ama Amerikanlaşmadan uzaklaşma yönünde gerçekleşti. Çünkü bölgedeki Amerikan politikaları tablosunu bozmuştur ve devam etmesiyle birlikte bölgedeki Amerikan politikaları tablosu da ortadan kalkacaktır. İslam İnkılabı rehberinin beyanatındaki üçüncü nokta ise sahte ve dayatılan ikiliklerin reddedilmesi ve bugün bölgedeki gerçek ikiliğin vurgulanmasıdır. İslam dünyasının düşmanları her zaman Arap olmayan Şii, Sünni gibi sahte ikilemleri empoze etmeye çalışmış, böl yönet stratejisiyle politika ve çıkarlarını sürdürmüşlerdir. İslam İnkılabı rehberinin yorumuna göre bu politika ve dualizmler yenilgiyle sonuçlanmıştır ve bugün bölgedeki tek dualizm direniş ve teslimiyet ikiliğidir. İslam İnkılabı rehberi bu konuda şunları kaydetti. Bu ikilemler birbirine karıştırıldı ve dayatılan bu ikilemlerin yerine bölgeye yeni bir ikilemler hakim oldu. Direniş ve teslimiyet ikiliği. Bugün bu bölgede bu ikilik ön plana çıkıyor. Direniş, Amerikan baskısına, zorbalığına ve müdahalesine teslim olmamak demektir. İslam İnkılabı rehberinin beyanatındaki dördüncü stratejik noktada Filistin meselesine ilişkin referandumun yeniden vurgulanmasıydı. Filistin devletinin kurulması yönündeki umudunu dile getiren İslam İnkılabı rehberi, Batı'nın İran'ın Yahudileri yok etmeye çalıştığı iddiasını reddederek Filistin devletinin atanmasının, İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'de referandum diye tabir edilen akılcı ve kalıcı stratejisine dayandığını belirtti. İslam Cumhuriyeti'nin Yahudileri yok etmeye çalıştığı şüphesine net bir cevap verirken bu stratejiyi vurgulamak önemlidir. Çünkü Batı, Filistin ve İsrail meselesini antisemitizm aşılamaya çalışıyor ve bu rejimin sahte olduğu referandumu kabul etmediği gerçeğini gizliyor. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Moskova'dan Ukrayna'daki savaşın 2024'te devam edeceği uyarısı etrafında. Ukrayna'daki kanlı savaşın üzerinden yaklaşık 22 ay geçtiği bir sırada bu kanlı çatışmanın sona ermesine dair bir umut yok. Batılıların Gazze Savaşı'na müdahil olması onların dikkatlerini fiilen Ukrayna Savaşı'ndan uzaklaştırdı ve bu durum Batı yanlısı Kiev hükümetinin daha fazla hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov 29 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamada Batı ülkelerin Moskova tarafından kesinlikle kabul edilemez tutumu nedeniyle Ukrayna'da gelecek yıl ateşkes ihtimalinin bulunmadığını söyledi. Üst düzey Rus diplomat, Batı medyasının Amerika'nın savaşı sona erdirme çabalarına ilişkin iddialarına rağmen Çarşamba günü yayınlanan İzvestiya dergisine verdiği röportajda Rusya'nın NATO ve Ukrayna ile ilişkileri hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Ryabkov maalesef Amerika Zelenski'nin barış formülünü slogan olarak tekrarlayan ve bunun barışın olası temeli olduğunu iddia eden bir gruba liderlik ediyor açıklamasında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından önerilen barış formülü, Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına geri dönmesini, Moskova'dan savaş tazminatı talep edilmesini ve Rus yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını içeriyor. Moskova bu planı reddetti ve bunun gerçeklikten uzak olduğunu belirtti. Ukrayna'nın 2023'ün ortasında farklı cephelerde başlayan karşı saldırılarının bariz başarısızlığı dikkate alındığında Batı'nın umutlarını karşılayamadı. Şimdi Amerika bazı Avrupa ülkeleriyle birlikte Rusya'yla ateşkes sürecine girmek ve bir barış anlaşması imzalamak için Kiev'in onayını almaya çalışıyor. Görünen o ki Ukrayna'nın batılı destekçileri barışın Kiev'in öngördüğü şartların yerine getirilmesine bağlı olmasına rağmen Rusya ile barış müzakerelerine yöneliyor. Bu bağlamda Amerika ve Almanya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi Rusya ile müzakereyi zorlamak için gizli çaba harcıyor. Aralarında Zelenski'nin de bulunduğu üst düzey Ukraynalı yetkililer geçtiğimiz günlerde Ukrayna güçlerinin yaz aylarındaki başarısız karşı saldırılarının batılı ülkelerin ülkeye yardım gönderme isteğini azalttığını itiraf etti. Bu bakımdan Washington ve Berlin'in Ukrayna'ya silah gönderme şekli öyle ki Kiev kaybettiği toprakları geri alamayacağını anlıyor. Birkaç hafta önce Amerikan Dışişleri Politika Sorumlusu, Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, Amerika'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımın muhtemelen azalacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu birliğin üyelerinin bu azalmayı telafi etmek için gerekli siyasi hazırlığa sahip olmaları gerekmektedir. Bu engellere ve Batı'nın geçmişte olduğu gibi askeri yardım ve silahlara devam etme konusundaki açık isteksizliğine rağmen Ukraynalı yetkililer Rusya ile barış görüşmelerini reddediyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik saldırılarının 47. gününde Filistinli şehit sayısı 14.532'ye ulaştı. Gazze Enformasyon Bürosu ve Gazze Sağlık Bakanlığı bu haberi duyurdu değerli dinleyiciler. Şehitlerin 6.000'inin çocuk, 3.920'sinin de kadın olduğunu açıkladı. Öte yandan geçici ateşkes öncesi Gazze şeridinde yine Siyonistlerin saldırıları devam etti. Özellikle Şahap Haber Ajansı Siyonist topçu birliklerinin bir saatten fazla süredir Doğu Han Yunus'u bombaladığını bildirdi bugün. Gazze şeridinde 4 günlük bu ateşkes ilanına küresel anlamda da tepkiler geldi değerli dinleyicilerimiz. Pek çok uluslararası kurum ve kuruluşlar bu kararı desteklediler ve gelinen noktada şimdi bu ateşkesin ardından ve ateşkes sonrası yaşanacak muhtemel senaryoları ve tabloyu konuşmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey hoş geldiniz. Saygılıyorsunuz efendim.
Hoş bulduk. Merhabalar. İyi
merhabalar. İyi. Şimdi bölgesel ve küresel anlamda bu Gazze Savaşı ile ilgili aktörlerin siyasetleri ve buna karşı olan yaklaşımlarını ve tutumlarını geçen röportajımızda sizinle konuşmuştuk. Şimdi 4 günlük bir ateşkes kararı onaylandı. Bu da insani krizi önlemek, oradaki halka yardım sağlamak amacıyla pek çok girişimlerin bulunmasına vurgu yapılıyor. Ama geç alınan bir karar olduğunu da herkes söylüyor. Şimdi bunu siz öncelikle bunca gün geçtikten sonra bu ateşkesin onaylanmasını nasıl buluyorsunuz? Buradan başlayalım efendim.
Başta şunu söyleyeyim. Tabii bu ateşkes aslında Hamas'ın biraz daha doğrusu yani Filistin tarafının talebi üzerinden görüşmeye alındı. Tabii Arabulucukta da Katar ve benzeri işte Mısır ve benzeri birkaç ülke vardı muhtemelen en azından görünen ülkeler. Fakat bu kadar geç alınmasının nedenlerinden bir tanesi bana göre çok bilinçliydi. Çünkü İsrail özellikle Gazze bölgesinde belli boyutta bir ilerlemek istiyordu ve hakimiyetini biraz peşkeş çekmek istiyordu açıkçası. Yani dünya şunu duymak istiyor. Ben Gazze'nin içerisindeyim ve ben ilerliyorum. Yani birinci derecede psikolojik savaşın üstünlüğünü ele almak istiyordu. Bilinçli bir şekilde. Çünkü ilk günden itibaren aslında İsrail'de şu anda Hamas'ın elinde olan İsraillerle ilgili İsraillerin aileleri yürüyüşler yapıyorlardı ve benzeri girişimlerde falan bulunuyorlardı. Ki ilk günden itibaren bunu Batı ülkeleri de işte özellikle esir takası konusunda, onun dışında da sivillerin serbest bırakılması konusunda bazı söyledikleri şeyler vardı. Fakat İsrail'in askeri stratejik olarak bunu çok bilinçli bir şekilde geciktiriyordu. Bunun içerisinde tabii Batı ülkelerin de aslında İsrail'den bağımsız bir söylem ve politik söylemde bulunmuyorlardı. Muhtemelen İsrail belli boyutta özellikle Gazze'nin kuzeyinde şu anda her ne kadar geç ilerlese de, her ne kadar belli dirençle karşılaşsa da muhtemelen kafasına çok net şunu koydu ve gözüne de kestirdi. Yani özellikle Gazze'nin kuzeyinde yerleşik hale gelecek. Çünkü kendi vatandaşlarının özellikle sivillerin kurtarılması konusunda bütün çağrılarına kulak tıkadı. Aslında Netanyahu şimdi gelinen aşamada evet şu anda psikolojik üstünlük olarak psikolojik üstünlük şu anda İsrail'in elinde, Gazze'nin içerisinde de belli boyutta bir aşamaya geldi ve bu aşamasını sürdürmek ve devam ettirmek istiyor. Şimdi bu noktadan sonra bu ateşkes süreci nasıl devam eder, kime yarar? Ama baktığımızda da şu anda çok ciddi bir şekilde yönelik Gazze'nin içerisinde de savaş devam ediyor ki dün akşamdan bu yana alınan karardan sonrasında yani çok sayıda Gazze'linin hayatını kaybettiğini görebiliyoruz. Yani Netanyahu'nun anlaşmadan sonra anlaşma maddeleri açıkladıktan sonra açıkladığı bir takım şeyler vardı ve oldukça daha keskin bir savaşın devam edeceğini ve bu keskin savaşın içerisinde de kesinlikle durmayacağını tehditvari söylemleri devam etti. Uluslararası kuruluşların evet devreye girmesi en azından yaralı gazellerin ve yakıt ve onun dışında da insani yardımın götürülmesi olumlu. Fakat bu bir çözüme dönüşebilir mi? Daha sonuca dönüşebilir mi? Açıkçası o konuda çok umutlu değilim. Yani bu çok geçici. Bu aynı zamanda da bana göre bu İsrail ordusuna da bir nefes aldırma gibi bir durumla da karşı karşıya. Yani İsrail bu konudan da yani bu 4 günlük ateşkes sürecinde kendi pozisyonunu daha da güçlendirecek, daha da yapılandırabilecek bir durumda. Muhtemelen bu ateşkes süreci insani olarak evet olumlu, yani insani yardım olarak da olumlu. Şimdi düşün, Gazze yerle bir olduktan sonra, şimdi ondan sonra Netanyahu'ndan kim hesap sorabilir? Ki Netanyahu'nun çıtası daha da gittikçe yükselecek. Çünkü İsrail'in içerisinde yani daha merkezli, çok ırkçı bir lider olmadığı sürece kimse bu katliamların sorumlunun üstlenemez açıkçası. Yani bunu ancak kim üstlenebilir? Netanyahu ve etrafından da biliyorsunuz daha çok sağ merkezli ve ırkçı bir merkezli koalisyon kuran Netanyahu üstlenebilir. Bu umurlarından değil. Yani kaç tane Gazze'linin öldüğü, kaç tane Gazze'linin katledildiği falan. Bu çok Netanyahu'nun umurunda değil ki, adamı zaten mevcut yönetim anlayışı, mevcut düşünsel anlayışı, analitik anlayışı zaten bu şey üzerinden kurulu. Yani bir tık katliam üzerinden, yok etme üzerinden kurulu bir siyasetçi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok şeyi yapmaz ama savaşların olduğu yerde daha reformcu düşünenler, daha telkinci düşünenlerin sayısı maalesef gittikçe azalıyor. Şu anda İsrail'de işte bu olayların olmamasını isteyen belli grup var. Ama bu gruplar da şu anda çok azınlıkta. Çünkü Netanyahu kendisine göre bir kahramanlık sürecini işlettiğini ve Gazeliler ölürken Netanyahu işte daha fazla prim sahibi olduğu bir sürecin şu anda mimarlarından biri. Yani bunu kendisi üstlendi. Bu dönüşebilir mi? Açıkçası bu savaş, bu katliam devam ettiği sürece dönüşemez. Çünkü kimse karşı, çünkü Netanyahu aynı zamanda şeyi de kullanıyor. Yani ölen İsrail'i askerleri de kullanıyor. İşte bak askerlerimiz ölüyor terörizm mücadelede, tırnak içerisinde. Ya da ilk Hamas'ın saldırısına hayatını kaybeden sivilleri de çok ciddi kullanıyor. Çünkü sürekli gidip onların aileleriyle görüşüyor. Yani bizim oradaki haber kaynaklarım bize ilettikleri de o. Yani aynı zamanda da duygu üzerinden bir atmosfer oluşturuyor. Yani bu böyle olunca karşıt olanlar bile şu anda sessiz kaldılar ve azınlıkta kaldılar. Açıkçası dediğim gibi. Yani bu şey bittikten sonra, bu katliam ya da saldırı bittikten sonra Netanyahu'nun yargılanıp yargılanmaması artık bana göre çok önemli değil yani.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Filistin gelişmeleri etrafında, özellikle ateşkes kararı konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemizde başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde nübüvvet konusuyla ilgili olarak Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaşam hikayesiyle devam edeceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Hazreti Meryem'in evladı ve ulul azm peygamberlerden biri olduğunu, Allah'ın evladı olmadığı ve ilahlık makamı bulunmadığını ifade ettik. Şimdi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaşam hikayesine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Hazreti İsa Aleyhisselam çocukluk döneminde annesinin pak eteğinde ve o takvalı kadının denetiminde büyüdü. 12 yaşındayken dindarlar ve düşünürlerin arasına girerek onlarla görüş tatisinde bulunur, münazaralar yapardı. Ergenlik döneminden itibaren o hazretin bilim, marifet ve yüce konumu herkes tarafından fark edildi ve görüldü. 30 yaşındayken peygamberliğe seçilen Hazreti İsa Aleyhisselam, Allah tarafından halka beşaret vermek ve onları uyararak doğru yola hidayet etmekle görevlendirildi. İsrail oğullarına sürekli tevhide çağıran Hazreti İsa Aleyhisselam, mükemmel ve yüce bir kişiliğe sahipti. Halka karşı mütevazi davranır, onlarla oturup kalkar, sorunu olanların feryadına yetişir ve yoksullara karşı şefkatle davranırdı. Dünyanın süs ve şatafatlarından uzak duran Hazreti İsa Aleyhisselam, mazlum olanlar tarafından çok sevilirdi. Onlara aşkla yaklaşır ve onları sevgi şemsiyesinin altında korurdu.
Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumundan önce yapılan kehanetlere ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın verdiği müjde uyarınca Yahudiler Mesih'in zuhurunu bekliyorlardı. Fakat Hazreti İsa Aleyhisselam zuhur edip İsrail oğullarından bazı suçlu ve sahtekarların çıkarları tehlikeye girince sadece küçük bir grup o Hazreti iman edip ona katıldılar. Doğal olarak o Hazreti iman etmek ve ilahi ahkama boyun eğmekle konumları ve servetlerinin tehlikeye gireceğini tahmin edenler ilahi kurallara boyun eğmediler. Hazreti İsa Aleyhisselam Yahud kavminin sapmasını önlemek için çok çalıştı. O Hazret Yahud kavmi arasında helal ve haram konularından yaşanan ihtilafları çözmek ve haram sayılan bazı şeyleri onlara helal kılmak için yoğun çaba harcadı.
Bu arada Yahudilerden fanatik ve kinci bir grup o Hazreti görevinden vazgeçirmek için yoluna birçok engel oluşturdular. Hazreti İsa Aleyhisselam onların inat ve sapkınlıktan vazgeçmediklerini görünce kendisine sadık olan yarenler aramaya başladı. Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinin 52 ve 53. ayetlerinde bu konuya şöyle değiniyor. İsa onların inkarlarını sezince Allah yolunda yardımcılarım kim dedi. Havariler biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah'a iman ettik. Şahit ol. Biz Müslümanlarız dediler. Rabbimiz senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz.
Böylece havariler Hazreti İsa Aleyhisselam'a yardım etmeye hazır olduklarını belirttiler. Sayıları 12 olan havariler o Hazretin özel yarenleri ve öğrencileriydiler. Havariler Hazreti İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dinin misyonerleri oldular ve o Hazret de havarileri bunun için çeşitli bölgelere gönderiyordu. Hazreti İsa Aleyhisselam her zaman adaletin sağlanması ve zulme karşı mücadeleye vurgu yapar ve yarenlerine şöyle buyururdu. Ey havariler topluluğu! Günahkarlara ve isyankarlara karşı çıkarak Allah'a dostluğun yolunu arayın ve onlardan uzak durarak Allah'a yaklaşın.
Yahudilerin büyükleri ve önde gelenleri Hazreti İsa Aleyhisselam'ın onların batıl fesat dolu düşünceleri ve sapkınlıklarına karşı durduğunu görünce Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dinini tekzip etmek ve ona muhalefet için birleştiler. Onlar o Hazreti sıkıştırmak için kendisinden peygamber olduğuna dair kanıt getirmesini istediler. Hazreti İsa da Allah tarafından peygamber olarak seçildiğini ispatlamak için Allah'ın yardımı ile olağanüstü ve açık mucizelerini halka gösterdi. Ölüleri diriltmek, anadan doğma köre şifa vermek o Hazretin mucizelerindendi.
Tahran Radyosu.
Ali İmran suresinin 48 ve 49. ayetlerinde şunları okuyoruz. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. Allah onu İsrail oğullarına bir peygamber olarak gönderecek ve o da onlara şöyle diyecek. Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. körü ve alacılıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer müminler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır.
Bu ayetler Hazreti İsa Aleyhisselam'ın birkaç özelliği ve mucizesine değinerek şöyle buyuruyor. Allah ona hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. Önce kitap ve hikmetin öğretilmesi konusuna genel olarak değiniyor ve daha sonra kitap ve hikmetin iki bariz örneği yani Tevrat ve İncil'e değiniyor. Hiç şüphesiz Allah tarafından insan toplumunun lideri olarak görevlendirilen kişilerin öncelikle yeterli bilgiye sahip olmaları ve insanların sorunlarını çözmek için etkili ve yapıcı kurallar ve yasalar getirmeleri gerekir. Bir sonraki aşamada Allah ile bağlantılarını ispatlamak için açık deliller sunmalılar. Bu ayetlerde önce Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bilimiyle kutsal kitabından ve ardından onun sayısız mucizelerinden bahsedilmektedir.
Hazreti İsa Aleyhisselam onlara şöyle demiş. Ben sizin Allah'ınız tarafından deliller getirdim. Ben çamurdan kuş gibi bir şey yaparım, sonra ona üflerim ve Allah'ın emriyle bir kuş olur. Bu ayetlerde İsa Mesih Aleyhisselam'ın mucizelerini anlatırken, öncelikle cansız eşyadan, hayatın yaratılışından söz edilmektedir. Dünya canlılarda hayatın oluşturulması tedrici olsa bile normal ve sıradan bir konudur. Zira hepimiz var olan tüm canlıların bu su ve topraktan yaratıldığını biliriz. Mucize Allah'ın binlerce, milyonlarca yıl boyunca meydana gelen aynı etkenleri bir araya getirmesi ve küçük bir kuş heykelinin kısa sürede canlı bir kuşa dönüşmesidir. Bu konu davet edenin doğaüstü ve Allah'ın sonsuz gücüne bağlı olduğuna dair görevinin doğruluğunun kanıtıdır.
Ardından bu ayet Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tedavisi zor veya imkansız olan hastalıkları iyileştirdiğine işaretle şöyle buyuruyor. Körü ve alacalıyı iyileştiririm. Hiç şüphesiz tedavisi olmayan veya zor olan hastalıkları olağanüstü bir şekilde tedavi etmek, o dönemin bilim insanları ve tabipleri açısından inkar edilemeyen mucizeler olarak sayılır. Üçüncü etapta Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir diğer mucizesine değiniliyor ve o da Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Bu da tüm asırlar ve zamanlarda çok şaşırtıcı ve olağanüstü sayılır.
Dördüncü aşamada Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir diğer mucizesini yani insanların gizli sırlarından haber vermek olduğunu açıklıyor. Zira insanlar genelde özel yaşamlarında başkalarının bilmediği sırları vardır. Bu konuda Hazreti İsa Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Evinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Ve daha sonra bu mucizelerin sonunda şöyle buyuruyor. Eğer müminler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır.
Dünyada tüm doğa kuralları Allah'ın elindedir ve O tüm bunlara hakimdir. Bu yüzden bazı müstesna durumlarda doğanın sıradan düzeni, onun emriyle farklı veya sıradışık davranmasında, bazı olayların yaşanmasında bir engel yoktur. Kur'an-ı Kerim bu mucizeleri Allah'ın emri şartına bağlıyor, yani hiç kimse kendi gücüne dayanarak böyle şeylere kalkışamaz, ancak Allah'ın sonsuz gücü ona yardım etmesi dışında.
Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden de anlaşıldığı üzere ilahi peygamberler ve onun has evliyaları, onun emri ve izniyle dünyanın yaratılışına müdahale edebilir ve doğal süreç ve akımına karşı bazı işler yapabilirler. Buna rağmen kimse peygamberler ve ilahi evliyaların kendilerince bağımsız olduklarını sanmasın. Bu yüzden bu şirkin giderilmesi için Ali İmran suresinin 49. ayetinde iki kez Allah'ın izni ile ibaresi tekrarlanıyor. Bu da peygamberler ve ilahi evliyaların Allah'ın izni ile dünyanın normal akışında bazı değişiklikler yapabilecekleri anlamındadır.
Aslında Allah'ın izin meselesi, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri hakkında tekrarlanmasının sebebi, Hazreti İsa'nın ilah olduğunu iddia edenler için bir bahane oluşturmaması içindir. O Hazret'in yaptıkları hayret verici ve şaşırtıcı olsa da bu mucizelerin hiçbiri sadece o Hazret tarafından değildi. Hepsi Allah tarafından yapılmış ve o Hazret de Allah'ın emrinde olan itaatkar bir kuldu.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Gelecek programda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayatının diğer maceralarına değineceğiz.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı internet sitemiz parsley.ir'den veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bu arada istek, görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir'e yazabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyorsunuz.
Gençler, tarih boyunca toplumların siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel alanlarında büyük gelişmelere ve değişimlere ve ilerlemelere vesile olmuştur. Gerçekte gençlerin tüm alanlarda ifa ettiği rol belirleyici ve yapıcı olmuştur. Bugünkü sohbetimizde gençlerin siyasi arenalardaki varlığını gözden geçirmek istiyoruz.
Kuşkusuz her ülkede genç kuşak, o ülkenin siyasi geleceğinde ve yönetiminde önemli hazineler sayılır. Günümüzde çeşitli ülkelerde gençler, kuşaklar siyasi eğitim almak ve siyaset yapan partilerle tanışmakla yaşadıkları ülkenin siyasi geleceğine katılabilir. Seçimlere katılmak, öğrenci derneklerini kurmak veya üye olmak, siyasi konuların üzerinde milli düzeyde oturumlar düzenlemek ve öğrenci dergileri çıkarmak, genç kuşağın siyasi meselelere katılımına katkı sağlayacak bazı faaliyetlerdir.
Gerçekte genç kuşağın önemli özelliklerinden biri toplumun siyasi konularına ve güncel meselelerine yönelik eğilimleridir. Nitekim uzmanlar da gençleri siyasi varlıklar şeklinde tanımlıyor. Bunun sebebi belki de genç insanın sosyal olmak veya daha doğrusu bir grubu ait olmak istemesi ve o grubun üyeliğini benimseme hissidir. Öte yandan genç insanların tavırları ve davranışları da siyasi insanlara benzer. Zira genç insan özgürlük ve bağımsızlık ruhu ile kendini kanunlara muhtaç hisseder ve çeşitli konularda görüş beyan etmeyi ve oy hakkına sahip olmayı arzu eder. Genç insan hedeflerini geliştirmek için güce muhtaçtır. Genç insan düşmanla mücadele cephesinde de savaş ehlidir, aynı zamanda barışı düşünür. Gençler sosyal ve siyasi arenalarda çok hassastır. İstişare, danışma, protesto eylemlerine katılma, nizamı destekleme ve benzeri durumlar genç kuşağın sosyal ve siyasi işlere katılmalarının simgeleridir. Tabii ki hükümetin destekleriyle mümkündür. Gerçekte genç insan toplumdan onun siyasi ve sosyal faaliyetlere katılmasına zemin hazırlamasını bekler. Nitekim gençlerin toplumun sosyal ve siyasi meselelerine katılımı ilerlemeye vesile olur. Çünkü genç kuşak her ülkenin nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturur. Bu yüzden gençlerin türlü sosyal ve siyasi arenalara katılımı çok etkili olabilir.
İslam dini sadece insanların bireysel ve ahlaki konuları ile ilgilenmez ve genel yapısında siyaset açıkça göze çarpar. Müslüman insan yaşadığı toplumun siyaset ve hükümet meselelerine karşı duyarsız değildir ve Kur'an-ı Kerim ve rivayetlerde Müslüman insanı bireysel yaşamından soyutlanarak geniş çapta sosyal faaliyetlere katılmasını tavsiye eden ahkam ve öğretiler yer alır. Bu yüzden bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşan birçok ülkede direnişin ekseninde kararlı ve cesur gençleri görmekteyiz.
Gerçekte gençlik duyguları ile coşan genç kuşak iyi bir şekilde yönlendirildiği ve doğru siyasi bakışa kavuşturulduğu zaman ülkenin siyasi kaderini ve yapısını belirlemekte temel rolü ifade eder. Nitekim Medine'de ilk İslam hükümetlerinin temelleri gençlerin desteğiyle atıldı. İslam peygamberi Beyset'in ilk günlerinden itibaren gençlerin siyasi işlere katılım zeminini hazırladı. Bu yüzden İslam'ın ilk günlerinde Hicaz Yarımadası'nda gençler Peygamber Efendimiz'in davetine en çok lebbek diyen kesim oldu. Allah'a ve peygamberine iman etti. Gençler Kureyş liderleri ve ebeveynlerin şiddetli muhalefetine rağmen İslam dinini benimsedi ve programlarını canı gönülden uygulamaya başladı. Allah Resulü'nün evlatlığı Zeyd bin Haris, o Hazret'e iman eden ve İslam dinini yaşamının programı olarak benimseyen gençlerden biriydi.
İslam peygamberinin döneminde ibadi ve siyasi boyutu olan ve çok etkili sayılan dini programlardan biri, namazın cemaat şeklinde kırılmasıydı. Bu çalışma cahiliye döneminde eşine rastlanmayan bir konuydu. Nitekim Resulullah Efendimiz iman edenlerle namaza durduğunda bu işi çok acayip görünüyordu ve en çok da gençler o hazretin kıldırdığı cemaat namazına katılıyordu. Nitekim uzak yörelerden Mekke'ye gelen insanlar Müslümanların cemaat namazını görünce şiddetle etkileniyordu. Allah Resulü siyasi, ibadi, askeri ve diğer tüm alanlarda gençlerin katılımına zemin hazırladı ve gençlere dini ve sosyal etkinliklere katılmaya teşvik etti. İslam peygamberi ayrıca talim ve terbiye ve kültürel faaliyetlerde gençlere fırsat tanıyor ve onların katılım doğrultusunda özgüven duygularını geliştiriyordu. Ebeşistanlı genç Bilal, Resulullah Efendimiz'in destekleriyle kimliğini ve kişiliğini kazandı ve Hazret'in yanında yer aldı ve Resulullah'ın müezzini oldu.
Tahran Radyosu.
Günümüzde de gençlerin çeşitli sosyal ve İslami etkinliklere aktif bir şekilde katılmaları ve toplumun çeşitli meselelerine ortak olmaları beklenen bir durumdur. Rahmetli İmam Hümeyni gençlerin sosyal ve siyasi işlere katılmaları konusunda şöyle buyurmuştur. Müslümanların ümit kaynağı olan siz İslam'ın değerli gençlerinin görevi milletleri uyandırmak ve sömürücülerin şom ve yıkıcı planlarını ifşa etmektir. İslam'ı tanıma uğruna daha çok çaba harcayın. Kur'an-ı Kerim'in kutsal tealimini öğrenin ve uygulayın. Büyük bir ihlasla İslam'ı başka milletlere tanıtmak ve yaygınlaştırmak ve İslam'ın büyük ülkelerini gerçekleştirmek için çalışın. İslami hükümeti uygulamak ve meselelerini irdelemek için daha çok çaba harcayın. Dindar olun ve kendinizi donatın, birlik olun ve saflarınızı sıklaştırın. Mümkün mertebe hemfikir olun ve fedakar insanlar yaratın. İslam ve Müslümanlara karşı gelen zalim sistemin planlarını ifşa etmeden gafil kalmayın. Acı çeken Müslüman kardeşlerinizin sesini tüm dünyaya duyurun ve onların dert ortağı olun.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin gençlere yönelik özel ilgisi ve iktisadi hamasetin yanında siyasi hamasete vurgu yapması, başta genç kuşak olmak üzere halkın ülkenin siyasi arenasına katılımının önemini yansıtıyor. Gençler ülkenin geleceğinin yönetiminde önemli rol ifa ettiğinden, gençleri siyasi açıdan yetiştirmek ve siyaset arenalarına katılmalarına zemin hazırlamanın önemi iki kat artıyor. Bu konu dünyanın diğer ülkelerinde büyük önem arz ediyor ve çeşitli ülkelerde gençlerin yetiştirilmesi ve siyasi sürece katılmalarının sağlanması için çeşitli programlar hazırlanır.
İngiltere'de eğitim ve öğretim yetkilileri yaklaşık 50 yıldır Public School adı altında okulların temelini attı. Gerçi bu okullar bir nevi umumi okullar olarak mana ediliyor. Fakat söz konusu okullar daha çok sosyal ve siyasi temelli okullardır. Bu okullarda öğrencilere sabahtan öğlene kadar normal dersleri okutuluyor. Öğleden sonra ise öğrencilere seçilen gazeteleri, dergileri ve bültenleri okumaları için süre tanınıyor. Bu okullarda öğrenciler iki gruba ayrılıyor. Bir grup öğrenci, İşçi Partisi ve bir başka grupta Muhafazakar Partisi gibi hareket ediyor. Ve bir eğitmen de tartışmaları gözetliyor ve göreceli hiçbir grubun tarafını tutmuyor. Sadece programı yönlendirerek oturumları sakin tutmaya çalışıyor. Gerçekte İngilizler böylece gelecekte İngiltere parlamentosunda yer alacak insanların şimdiden bir parlamenterin tüm özelliklerine sahip olmasına yardımcı oluyorlar.
Ancak dünyanın birçok ülkesinde insanlar siyasi sürece katılmıyor. Yani ya pasif ve duyarsız hareket ediyor ve politikayı politikacılara havale ediyor ya da siyaseti yasak bir alan gibi algılıyor. Öyle ki bu alana girmenin ebediyen yasak olduğunu düşünüyor. Ya da korku veya bir nevi papağan gibi taklit etme bu insanların siyasi davranışını belirliyor ki bu özellikler tam da ecnebilerin ve diktatörlerin sultan kurma yolunu açıyor.
Gerçekte gençlerde siyasi görüşü geliştirmek için bu kesimde özgüven duygusu ve başkalarının düşünce ve oylarına saygı duygusu geliştirilebilir. Daha da önemlisi gençlerin sağlıklı sosyal ve siyasi faaliyetlerde aktif bir şekilde katılımları sağlanabilir. Çünkü sosyal ve siyasi meseleleri ortak olmak ve irdelemek genç kuşakta bilinçlenmeyi ve basireti artırmayı beraberinde getirir. Eğer siyasi terbiyeyi toplumun genel gücünü artırma, yapıcı katılım sağlamak için hazırlıklı hale getirme şeklinde mana edecek olursak, doğru terbiye için gençlerin siyasi bilgilerini, bilinçlerini ve bakışlarını geliştirmek gerekir. Ki bunun için bir yandan insanların siyasi bilgisini artırırken diğer yandan onlara bilgileri doğru analiz etmeyi öğretmeliyiz. Sonuç olarak ülkenin eğitim sisteminin gözetiminde yetişen gençler yaşadıkları ülkenin tarihi, siyasi ve kültürel mazisini bilmeleri, yine iç ve dış sulta etkenlerini ve ülkeye hakim olan yasaları iyi tanımaları ve mevcut kargaşalı dünyada sultacılık ve sultaya boyun eğmek gibi süreçleri ve uluslararası ilişkileri bilmeleri gerekir.
Her halükarda unutmamak gerekir ki bilgiler ve veriler doğru biçimde analiz edilmeli ve yorumlanmalıdır. Çünkü veriler gençleri besleyen ham madde gibidir ve eğer bu maddelerin veya bilgilerin siyasi meselelerle ilişkileri arasında doğru ve mantıklı ilişki kurulmazsa analizler yanlış veya güdümlü olabilir ve bu kez ecnebi medyanın terkinleri gençlerin kafasını karıştırarak uygunsuz siyasi tepkiler vermelerine yol açabilir. Ve unutmamak gerekir ki siyasi meseleleri irdelemek gençler için hiç de kolay bir iş değildir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevher isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsiyoli.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin 13. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu program İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı ele alacağız. Üzerinde duracağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konular içeriyor. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde durmaya çalışacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bilindiği üzere Ehl-i Sünnet ve Şii hadislerinde yer alan rivayetlerde bidatin büyük ve aşikar bir gün olduğu ve Müslümanların kesinlikle bu amelden uzak durmaları gerektiği belirtilmiştir. Bugünkü sohbetimizde bidatle ilgili hadisleri gözden geçireceğiz. Bidat, yenilikçilik ve bundan önce var olmayan bir şeyi gündeme getirme anlamına gelir. Şer'i açıdan ise bidat, Kur'an-ı Kerim ve sünnette kökü olmadığı halde dinde yeni yeni ortaya çıkan durumdur. İslam peygamberi şöyle buyurur. Bidat ehli olanlar sayıları fazla olsa bile Allah'ın emirlerine, kitabına ve peygamberine karşı çıkan ve kendi nefsani heva ve heveslerine göre hareket edenlerdir. İslam peygamberi sözü edilen hadiste bidatin en önemli sebebini insanların hevesleri ve nefsani istekleri şeklinde beyan ediyor. Gerçekte dini gayri meşru emelleri yolunda bir engel gibi gören fakat din ile doğrudan mücadele edemeyen sapkın ve imansız insanlar kendi heva ve heves ve nefsani isteklerini din kisvesinde ve dinden yeni bir yorum şeklinde sunmaya çalışır. Örneğin Muaviye bidati ile İslami hükümeti miras yolu ile el değiştiren saltanat düzenini çevirdi ve eski şahların gelenek ve göreneklerini ihya etti. Ve şarafçı ve Ayyaş oğlu Yezid'i kendi halefi olarak seçti. Oysa bu amel ilahi emirlere, Kur'an-ı Kerim tealimi ve Allah Resulü'nün sünnetine tamamen aykırıydı. Bidatin İslami toplum için çok tehlikeli ve çok kötü tesir ve sonuçları söz konusudur. Bidat, İslam'ın asil kültürünü değiştirir ve iyi sünnetlerin yok olmasına yol açar. Hazreti Ali aleyhisselam hiçbir şey bidat kadar yıkıcı olmadığını buyurmuştur. Bu yüzden İslam dininde bidat ve bidate sebep olan insanlar en sert biçimde tenkit edilmiştir.
Tahran Radyosu.
İmam Bakır aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Bidat ve Allah'a iftira atan, batıl sözlere boyun eğenlerin dini yoktur. İslam peygamberi ise şöyle buyurur. Her bidat sapkınlık ve her sapkınlık ateşe uzanan bir yoldur. İslam peygamberi kendi ümmetini bidat girdabından kurtarmak için Ehl-i Beyt'ine eşlik edilmesini tavsiye etmiş ve Ehl-i Beyt fertlerini Kur'an-ı Kerim'in benzeri olarak tanıtmıştır. Allah Resulü şöyle buyurur. Ben aranızda iki değerli emaneti miras bırakıyorum ki, eğer bu ikisine sarılırsanız asla sapmazsınız. Bunlardan biri Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri ıtretimdir. Bu iki emanet Kevser havuzu başında bana gelinceye dek birbirinden ayrılmaz. İslam peygamberi bir başka hadiste Ehl-i Beyt'in kendisinden sonra sünneti savunma ve bidatlerle mücadele konusunda şöyle buyurur. Benden sonra sizin imanınıza zarar verecek her bidate karşı benim hanedanımdan bir hami belirlenmiştir ki görevi imanı savunmak, hakkı aşikar ve aydınlatmak ve komplocuların komplolarını etkisiz hale getirmektir. Allah Resulü'nün bidat ile mücadele için ikinci adımı, ümmetin gerçek alimlerini, hakikatleri aşikar etmek ve o Hazretin gerçek sünnetini halka beyan etmekle görevlendirilmesidir. Nitekim İslam peygamberinden bir hadiste şöyle okumaktayız. Ne zaman ümmetimin arasında bidatler belirlemeye başlarsa, alim ilmini aşikar etmelidir. O zaman eğer böyle yapmazsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Öte yandan sıradan insanlar da bidat eden insanlarla oturup kalkmaktan, onlara saygı göstermekten ve her türlü işbirliği yapmaktan kaçınmaları ve onlara verecekleri mantıklı ve sert tepkilerle bu zümreyi toplumdan dışlamaları gerekir. Çünkü Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kim bidat edenleri hor görürse Allah kıyamet günü onu korur. İnsanları fıtri olarak din ve mezhebe ilgi duyar. Bu yüzden birçok çıkarcı ve hilekar insan dünyevi saikler ve insanları dolandırmak amacıyla düşüncelerini din ve mezhep adına başkalarına dayatır. Yüce Allah Bakara suresinin 79. ayetinde şöyle buyurur. Elleriyle bir kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların ve kazandıklarından ötürü vay haline onların. Bu yüzden insanlar bidat içeren kitaplara, makalelere ve sözlere dikkat etmeleri ve her alime inanmamaları gerekir. Gerçi tarih boyunca her bidatten o bidati gündeme getiren sorumludur. Fakat kim o bidati izleyecek olursa o da bu günaha ortak olur ve cezalandırılmayı hak eder. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurur. Kim bidat eden kimseye saygı gösterirse İslam'ın yok olmasına yardım etmiş olur. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم.